Ayrım 5. Temmuz. 4 Temmuz kutlamalarını iptal ettiler. Marty Kosla bunu kendisine en yakın olan insanlara söylediğinde bile beklediği küçücük bir ilgiyi dahi göremiyordu. Bunun sebebi belki de onların çocuğun çektiği acının derinliğini anlayamamaları yüzündendi. "Aptal olma," diyordu annesi Marty'ye sertçe. Annesi ona çoğunlukla sert davranırdı ve kadın çocuğuna böyle sert davranmasını mantıklı hale getirmek için kendi kendisine sık sık onu kötürüm diye hayatın tekerlekli bir sandalyenin üzerinde geçirecek diye şımartmaması gerektiğini söylerdi. "Bir sonraki yıla kadar bekle," diyordu babası sırtını sıvazlayarak. "İki katı daha iyi olacak. Lanet olası iki katı daha iyi. Göreceksin küçük ahbap. Hey hey." Herman Koslav Tucker Smith İlkokulu'nun beden eğitimi öğretmeniydi ve oğluyla hep Martin'in düşündüğü gibi koca ahbap sesiyle konuşurdu. Bir de çok sık "Hey hey" derdi. Gerçek şu ki Marty, Herman Koslav'ın sinirlerini birazcık bozuyordu. Herman, koşu ve yüzme yarışları yapan, beyzbol topuna sert vuran, deli gibi hareketli çocukların dünyasında yaşıyordu. Ve tüm bu işlerin ortasında başını kaldırıp baktığında, yakınlarda bir yerde tekerlekli sandalyesinde oturarak onları izleyen Marty'yi görürdü. Bu durum Herman'ı tedirgin ederdi. Ve o tedirgin olduğunda kükreyen koca ahbap sesiyle konuşur, "Hey hey!" ya da "Lanet olası!" der veya Marty'yi "Küçük ahbap!" diye çağırırdı. Bu geceyi nasıl da iple çektiğini, bu gecenin gelmesini her yıl nasıl da beklediğini, parkların üzerindeki gökyüzünde açan ışık çiçeklerini, patlayan alev tabancalarının ışıklarının peşinden kasabayı çevreleyen, alçak tepeler arasında gidip gelen tok, pşiu bom seslerini anlatmaya çalıştığında kız kardeşi, "Haha, demek sonunda istediğin bir şeyi alamadın," diyordu. Kate 13, Marty 10 yaşındaydı. Ve Kate, Marty yürüyemediği için herkesin onu daha çok sevdiğini düşünüyordu. Bu yüzden havai fişek gösterileri ertelendiği için çok memnundu. Kendisine anlayış gösterme konusunda güvenilebilir biri sayılabilecek olan büyük baba Koslav bile bu durumdan pek etkilenmişe benzemiyordu. "Hiç kimse 4 Temmuz kutlamalarını iptal etmiyor evlat," diye ağır Slav aksanıyla konuşuyordu. Büyük baba verandada oturmuştu ve vızıldayan akülü tekerlekli sandalyesinde oturan Marty ile çift kanatlı camlı kapıların ardında konuşuyordu. Ormana doğru hafif bir meyille uzanan çayıra bakarak oturan büyük baba, Kostav'ın elinde bir bardak snaps vardı. Bu konuşma 2 Temmuz gününde, yani 2 gün önce olmuştu. İptal ettikleri sadece havai fişek gösterisi. Sen de bunun nedenini biliyorsun. Dipnot 1. Snaps. Hollanda ve Almanya'ya özgü alkollü sert bir içki diye geçer sözlüklerde. Gençken biraz kullandım. Sert ama duman bir içkiydi. Tavsiye edebilirim. Çevirenin notu. Marty biliyordu. Nedeni o katildi. Gazeteler ona Dolunay katili diyordu. Ama Marty yaz tatiline girmeden önce teneffüslerde bir sürü fısıltı duymuştu. Çocukların büyük bölümü Dolunay katilinin gerçek bir adam olmadığını, doğaüstü bir yaratık olduğunu söylüyordu. Belki de bir kurt adam. Marty buna inanmıyordu. Kurt adamlar tam anlamıyla korku filmleri içindi. Ama bu katil Dolunay zamanı öldürme dürtüsüyle dolan manyak bir herif olabilirdi. Havai fişek gösterisi şu lanet olası dışarı çıkma yasağı yüzünden iptal edilmişti. Ocak ayında tekerlekli sandalyesinin üzerinde camlı büyük kapıların yanında oturup varandaya bakarken acı rüzgarın donmuş toprağı karla örtüştüğünü seyrediyor ya da ön kapıda bacaklarını tutan emniyet kemerleriyle bir heykel gibi kımıldamadan oturup Bright tepelerine doğru kızaklarını süren çocukları izleyerek sadece havai fişeklerin her şeyi nasıl da değiştirebileceğini düşünüyordu. Ilık bir yaz gecesini, soğuk bir kolayı, karanlıkta açan ateş güllerini, havada dönen renkli havai fişekleri ve havan maytaplarıyla yapılmış Amerikan bayrağını düşünüyordu. Ama şimdi havai fişek gösterisini iptal etmişlerdi. Ve kim ne derse desin, Marty bugünün 4 Temmuz olduğunu hissediyordu. Onun 4 Temmuz'u, onların öldürdüğü 4 Temmuz. Kendisini anlayan tek kişi, aileyle beraber yenen son balığı ve taze bezelyeden oluşan yemeğe katılmak için sabahın geç saatlerinde kasabaya inen Alday'ıydı. Öğle yemeğinden sonra üzerinden su damlayan mayosuyla barendada dikilerek, parantez içerisinde, diğerleri evin diğer tarafında yeni yapılmış havuzda gülüşüp yüzerlerken Marty'yi çok içten bir şekilde dinlemişti. Marty sözlerini bitirdi ve endişeyle Alday'ıya baktı. "Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyor musun?" Bunun Kate'in söylediği gibi kötürüm olmakla ya da büyük babanın düşündüğü gibi havai fişekleri Amerika ile bağdaştırmakla hiçbir ilgisi yok. Doğru olan bu değil. Bir şeyi bu kadar uzun süre bekliyorsun ve Victor Bowell ya da herhangi bir sersem meclis üyesinin çıkıp onu senin elinden alması hiç doğru değil. Bu gerçekten ihtiyaç duyduğun bir şeyse doğru değil, anlıyor musun? Alday'ın Martin'in söylediklerini düşünürken uzun ve acı verici bir sessizlik oluştu. Martin'in havuzun derin tarafındaki tramplinin sesini ve babasının "iyi görünüyor Kate, hey hey gerçekten iyi" diye coşkuyla kükrediğini duymasına yetecek kadar uzun bir sessizlikti. Sonra Alday'ı sakin bir şekilde konuştu. "Elbette anlıyorum. Sanırım yanımda senin için bir şeyler var. Belki kendi 4 Temmuz'unu kutlayabilirsin." "Kendi 4 Temmuz'un mu? Ne demek istiyorsun?" "Gel arabama gidelim Marty, yanımda bir şey var. Hadi gel sana göstereyim." Marty ona daha ne demek istediğini soramadan adam evi çevreleyen beton yolda uzun adımlarla yürümeye başlamıştı. Marty'nin tekerlekli sandalyesi havuzun seslerinden uzaklaşıp vızıldanarak araba yoluna doğru ilerledi. Su şıpırtılarından, kahkaha seslerinden, tramplinin titreşen kaupumundan uzağa. Babasının gürleyen koca ahbap sesinden uzağa. Martin'in zar zor duyabildiği tekerlekli sandalyesinin sesi alçak ve değişmeyen bir homurtu gibiydi. Bütün yaşamı boyunca bu sesi ve emniyet kemerinin şıkırtısı çocuğun hareketlerinin müziği olmuştu. Alday'ın arabası düşük gövdeli, üstü açılıp kapanabilen spor bir Mercedes'ti. Marty, anne ve babasının bunu onaylamadığını biliyordu. Parantez içerisinde, annesi araba hakkında bir seferinde küçük, sert bir burun kıvırmayla 28 bin dolarlık ölüm tuzağı diye bahsetmişti. Ama Marty ona bayılıyordu. Bir keresinde Alday'ı onu Tucker Smith'i çapraz çizgiler halinde kesen arka yollarda bir gezintiye çıkarmış ve çok hızlı sürmüştü. 70, belki de 80. Marty'ye kaç yıl gittiklerini söylemezdi. "Eğer bilmezsen korkmazsın" demişti. Ama Marty zaten korkmuyordu. Sürekli güldüğü için ertesi gün karnı ağrımıştı. Alday'ı arabasının torpido gözünden bir şey çıkardı ve Marty yaklaşıp durduğunda onun kötürüm bacaktan üzerine telefonla sarılı kocaman bir paket koydu. "Al bakalım evlat" dedi. "Mutlu 4 Temmuz'lar." Martin'in ilk gördüğü paketin etiketindeki Çince egzotik işaretlerdi. Sonra içinde ne olduğunu gördü ve kalbi göğsünün içinde sıkışır gibi oldu. Paket havai fişeklerle doluydu. "Şu piramide benzeyenlerin adı Twizzler" dedi Alday'ı. Sevinçten sersemleşen Marty konuşmak için dudaklarını oynattı ama ağzından hiçbir şey çıkmadı. "Fitilleri ateşle ve yerleştir. Bir ejderin nefesindeki kadar rengarenk saçılıyor. Ağızlarından çabuk çıkan ince tüpler şişe roketleri. Onları boş bir kola şişesine koy ve yukarı fırlasınlar. Küçük olanlar fıskiyeler. İki tane de hayvan maytabı var. Ve elbette bir paket de torpil. Ama iyisi mi sen bunların yarın ateşle." Alday'ı havuzdan gelen gürültülere bir bakış attı. "Teşekkür ederim" diyebildi sonunda Marty zorla oluyarak. "Teşekkür ederim Alday'ı." "Annene sakın bunları nereden aldın konusunda bir şey söyleme. Kör bir ata baş sağlamak göz kırpmak kadar iyidir. Doğru değil mi?" "Doğru, doğru" diye geveledi Marty. Baş sallamanın ya da göz kırpmanın havai fişeklerle ne ilgisi olduğu hakkında bir fikri olmasa da. "Bunları istemediğine emin misin Alday'ı?" "Daha fazlasını bulabilirim" dedi Alday'ı. "Brington'da tanıdığım biri var. Hava kararana kadar çalışıyor olacak." Elini Marty'nin başına koydu. "Herkes uyuduktan sonra 4 Temmuz'u kutlayabilirsin. Ses çıkaranları da fitilleyip herkesi uyandırma. Ve Allah aşkına sakın elini falan havaya uçurma. Çünkü o zaman ablam bir daha asla benimle konuşmaz." Sonra Alday'ı güldü ve arabasına atlayıp kükreyen bir motor sesiyle uzaklaştı. Marty'ye hoşça kal der gibi elini kaldırdı. Ve Marty hala kekeleyerek teşekkür ederken gözden kayboldu. Ağlamamak için yutkunup dururken bir süre öylece dayısının arkasından baka kalmıştı. Sonra havai fişek paketini gömleğin içine sokup sandalyesiyle vızıldayarak odasına gitti. Daha şimdiden gecenin gelmesini ve herkesin uyumasını bekliyordu. O gece yatağa ilk giden o olmuştu. Annesi içeri girip, parantez içerisinde, oğlunun çarşafın altındaki sopa gibi bacaklarına bakmadan sertçe, "Bir iyi geceler" öpücüğü verdi. "İyi misin Marty?" "Evet anne." Kadın daha fazla bir şey söyleyecekmiş gibi duraksadı ama sadece başını salladı gitti. Kız kardeşi Kate içeri girdi. Kız onu öpmezdi. Sadece başını Marty'nin boynuna yaslar ve böylece Marty onun saçındaki klor kokusunu alabilirdi. "Gördün mü? Her zaman sadece bir kötürüm olduğun için istediklerini alamazsın" diye fısıldadı kız. "Ne aldığımı bilsen şaşardın" dedi yumuşak bir sesle Marty. Kate çıkmadan önce ona bir süre şüpheyle baktı. Son olarak babası gelip yatağın kenarına oturdu. Gürleyen koca ahbap sesiyle konuşuyordu. "Her şey yolunda değil mi koca adam? Erkenden yatıyorsun. Gerçekten erkenden." Sadece kendimi biraz yorgun hissediyorum baba.
Tamam.
Martin'in sakat bacaklarından birine koca eliyle hafifçe vurduğunda farkında olmadan ürktü. Ve hızla kalktı. Havai fişekler için üzgünüm. Sadece bir sonraki yıla kadar bekle.
Hey hey, seni gidi üzgün patates.
Martin'in yüzünde küçük, gizli bir gülümseme vardı. Sonra evdekilerin geri kalanının yatağa girmesini bekledi. Bu çok uzun bir zaman almıştı. Oturma odasında televizyon hala açıktı ve çoğunlukla Kate'in tiz kıkırdamalarıyla artan teneke sesini andıran gülüşler duyuluyordu. Büyük babanın yatak odasındaki tuvaletten önce bir patırtı, sonra da hızla akan suyun sesi geldi. Telefonda konuşan annesi birine mutlu 4 Temmuzlar diliyordu. Evet dedi, havai fişek gösterisinin kaldırılması yazık oldu. Ama bu şartlar altında herkes niye böyle olması gerektiğinin farkındaydı. Evet, Marty hayal kırıklığına uğramıştı. Konuşmanın sonuna doğru bir kere güldü ve güldüğünde sesi azıcık bile sert gelmiyordu. Marty'nin yanında nadiren gülerdi. Saat 7.30'dan 8'e, sonra 9'a gelirken telefon havai fişek paketinin hala orada olduğunu emin olmak için eli arada bir yastığın altına gidiyordu. 9.30 gibi ay odasını gözetleyecek kadar yükselip gümüş bir ışıkla içeri aktığında ev nihayet sakinleşmeye başlamıştı. Televizyon kapandı. Kate bütün arkadaşlarının yazın geç vakte kadar ayakta kaldıklarını söyleyip protesto ederek yatağına gitti. Sonra Martin'in annesi ve babası oturma odasına biraz daha oturdular. Konuşmaları sadece mırıltılar halindeydi ve belki bir ara uykuya dalmış olabilirdi. Çünkü muhteşem havai fişek paketinde bir sonraki dokunuşunda evin tamamıyla hareketsiz olduğunu ve ayın daha da parlaklaştığını, parantez içerisinde gölge oluşturacak kadar parlak, fark ediyordu. Daha önce bulduğu bir kutu kibriti ve paketi dışarı çıkarttı. Pijamasının üstünü pijamasının altının içine soktu. Paketi ve kibritleri de onun içine tıkıştırıp yataktan çıkmaya hazırlandı. Bunlar Marty için zor hareketlerdi ama insanların düşündüğü gibi acı verici değildi. Bacaklarında hiçbir his yoktu, bu yüzden acı da olamazdı. Yatağın başını sıkıca kavrayıp kendisini oturma pozisyonuna getirdi ve bacaklarını sırayla yatağın kenarından sarkıttı. Bunu tek elle yapıyor çünkü diğer elini yatağından başlayıp tüm odayı dolaşan trabzan tutmak için kullanıyordu. Bacaklarını iki eliyle birden hareket ettirmeye çalıştığı bir seferde çaresizce takla atıp baş aşağı yere düşmüştü. Gürültü yüzünden herkes odasına koşmuştu. Sandalyesine oturmasına yardım edilirken biraz sarsılmış bir haldeydi. Şişmiş şakağına ve patlamış dudağına rağmen delice gülüyordu. ''Seni aptal gösteriş düşkünü'' diye öfkeyle kulağına fısıldamıştı Kate. ''Kendini öldürmek mi istiyorsun ha?'' Sonra ağlayarak dışarı koşmuştu. Yatağın kenarına oturduğunda ellerinin kuru olduğuna ve kaymayacaklarına emin olmak için üzerine sürdü. Sonra bir elini diğerinin önüne koyarak tekerlekli sandalyesine ulaşmak için trabzanı kullanmaya başladı. Hiçbir işe yaramayan bostan korkuluğu gibi bacakları işe yaramayan bir ağırlık. Onunla beraber sürükleniyordu. Ay ışığı yere gölgesini düşürecek kadar parlaktı. Parlak ve keskindi. Tekerlekli sandalyesi frenine alınmış durumda bekliyordu. Güvenle ve rahatça içine yerleşti. Bir süre için nefesini tutup durdu. Evin sessizliğini dinliyordu. Bu gece gürültülü olanlardan hiçbirini ateşleme demişti aldayı. Ve sessizliği dinleyen Marty bunun doğru olduğunu biliyordu. Kendisinin yaptığı kutlamayı kendisine saklayacak ve bunu kimse bilmeyecekti. En azından yarın birileri tweezerların kararmış kılıflarını verandadaki fıskiyeleri görene kadar. Sonrası önemli değildi. Bir ejderin nefesi kadar rengarenk demişti aldayı. Ama Marty bir ejderin sessiz nefes almasına karşı bir yasa olduğunu sanmıyordu. Sandalyesinin frenini bırakıp güç düğmesini çevirdi. Akünün tam dolu olduğunu gösteren küçük kırmızı göz karanlıkta parladı. Marty sağa dönüş tuşuna bastı. Sandalye sağa dönmeye başladı. Hey hey! Yüzü varenda kapılarına doğru döndüğünde Marty ileri düğmesine bastı. Sandalye sessizce homurdanarak ilerledi. Marty iki taraflı kapının mandalını açıp yeniden ileriye basarak dışarı çıktı. Muhteşem havai fişek paketini yırtarak açtı ve yaz gecesi tarafından büyülenmiş olarak bir süre durdu. Cırcır böceklerinin uykulu ötüşleri, ormanın kenarındaki ağaçların yapraklarını zar zor kımıldatan hafif, mis kokulu bir meltem ve ayın neredeyse dünya dışı parlaktı. Daha fazla bekleyemiyor. Bir yılan çıkarıp kibritini yakıyor ve yılanın fitilini ateşe veriyor. Yeşilimsi mavi bir alevle cızırdayıp büyülü bir hal alırken, kıvrılıp kuyruğundan alevler tükürürken kendinden geçerek seyrediyor. Temmuz'un dördü diye düşünüyor parlayan gözlerle. Temmuz'un dördü, dördü. Mutlu 4 Temmuzlar bana. Yılanın parlak alevi azalıyor. Titrek titrek yanıp sönmeye başlıyor. Marty üçgen tweezerlerden birini ateşliyor ve babasının uğurlu golf gömleği kadar sapsarı bir ateşin fışkırışını izliyor. O sönüp gitmeden önce yeni havuzun çevresindeki kazıklı çitin yanında büyüyen güller kadar alacakaranlık kırmızı ışıklar saçan ikinci bir taneyi yakıyor. Şimdi rüzgarın yavaş yavaş uzaklara götürdüğü harika bir yanık barut kokusu bütün geceyi dolduruyor. Şimdi de torpilleri çıkarıyor ve bunları ateşlemenin bir felaket olacağını fark etmeden önce onları açmış bulunuyor. Torpillerin zıplayışları, kıvılcım saçışları, makinalı tüfek gibi kükremeleri civardaki tüm komşuları uyandırabilirdi. Yangın, sel, alarm, kaçış. Tüm bunlar 10 yaşında Marty Kostov isminde Noel'e kadar cezalı ve gözden düşmüş bir çocuk demekti. Kara kedileri kucağından ileriye itiyor. Elini mutlulukla torbaya daldırıp bütün tweezerların en büyüğünü çıkarıyor. Birinci sınıf bir tweezer, eğer böyle bir şey varsa, neredeyse sıkılmış yumruğu kadar büyüktü. Korkarak ama büyük bir zevkle onu yakıp havaya fırlatıyor. Cehennem ateşi kadar parlak kırmızı bir ışık geceyi dolduruyor. Ve bu değişken, hararetli parlaklık sayesinde Marty Vanenda'nın aşağısındaki ormanlık alanın kenarındaki çalıların kıpırdayıp aralandığını görüyor. Hafif bir gürültü işitiyor, yarı öksürük, yarı hırlama. Canavar göründü. Çayırın dibinde bir süre duraklıyor, sanki havayı kokluyormuş gibi. Sonra ayaklarını sürüyerek kurşuni taşlıkta, tekerlekli sandalyesinde oturan, gözleri yuvalarından fırlamış ve vücudunun üst kısmı sandalyesinin bez arkalığına doğru ittirmiş Marty'ye doğru yokuşu tırmanmaya başlıyor. Canavar kamburunu çıkarmış ama gözle görülür şekilde iki arka ayağı üzerinde yürüyor. Yani bir insanın yürüyebileceği gibi. Tweezer'ın kırmızı ışıkları cehennem ateşi gibi yeşil gözlerinin önünden kayıyor. Yavaş hareket ediyor. Geniş burun delikleri ritmik bir biçimde açılıp kapanıyor. Av kokusu almıştı ve avının güçsüzlüğünün kokusunu da aldığı kesindi. Marty de onu koklayabiliyor. Kıllarını, terini, vahşiliğini. Tekrar homurdanıyor. Ciğer rengindeki kalın üst dudağı fil dişi benzeri kocaman dişlerini göstermek için geriye doğru kıvrılıyor. Postumat, gümüşü bir kırmızıya boyanmış gibi. Neredeyse Marty'ye ulaşmış durumda. Çocuk torpil paketini hatırladığında canavarın insan eline hem benzeyen hem de benzemeyen kocaman tırnaklı elleri boğazına doğru uzanıyor. Yapacağını kendisi bile farkına varmadan kibriti çakıp ana fitile dokunduruyor. Fitil sıcak bir çizgi halinde elinin arkasındaki tüyleri hafifçe ve kısmen yakan kırmızı kıvılcımlar tükürüyor. Kurt adam bir an için dengesini kaybediyor, geriliyor ve neredeyse şaşkınlık içindeki bir insan gibi homurdanıyor. Marty torpil paketini canavarın suratına fırlatıyor. Torpiller önce ışıklar saçıp ardından gürültüler çıkararak patlıyor. Canavardan öfke ve acı dolu, kükremeyle karışık bir çığlık yükseliyor. Yüzünde sıçrayan ateş ve yanık baruta doğru pençeler atarak geriye doğru yalpalıyor. Marty canavarın lamba benzeri yeşil gözlerinden birinin bir seferde patlayan dört torpilin korkunç kapuv uyla birlikte dumanlar çıkararak aktığını görüyor. Canavarın çığlıkları şimdi saf acı dolu. Böğürerek pençelerini yüzüne götürüyor. Kostalların evinde ilk ışıklar yanmaya başlarken geride sadece tütsülenmiş kıllarının kokusunu ve evden gelen ilk şaşkın, korkmuş çığlıkları bırakarak sırtını dönüp ormana doğru uzanan çayıra doğru sekerek uzaklaşıyor. O da neydi? Annesinin biraz bile sert çıkmayan sesi yükseliyor. Lanet olsun, kim var orada diye soruyor babası pek de koca ahbap sesiyle konuşmayarak. Marty diye sesleniyor Kate sesi titreyerek. Marty iyi misin? Sesinde kötülükten eser yok. Büyük baba Kostav tüm olaylar boyunca uyuyor. Büyük kırmızı tweezer sönmeye yaklaşırken Marty tekerlekli sandalyesine geriye doğru yaslanıyor. Tweezer'ın ışığı şimdi güneşin doğuşunun rengi gibi yumuşak ve hoş bir pembeye dönmüş. Çocuk ağlamak için fazla şaşkın. Ertesi gün, parantez içerisinde, polis Dolunay katilinin Marty'yi susturmak için tekrar saldırabileceği görüşündeydi. Annesi ve babası onu yaz tatilinin sonuna kadar kalacağı Vermont Stove'daki Jim amca ve Ida teyzeyi ziyaret etmek üzere sepetleyecek olmasına rağmen Marty'nin içinde bulunduğu bu şaşkınlık tamamen karanlık bir duygu değildi. Marty kendisine gösterilen ilgi yüzünden içten içe gururlanıyor. Bu duygu yaşadığı şoktan çok daha güçlü. Canavarın korkunç suratına baktı ve hala yaşıyordu. İçindeki basit, çocuksu sevincin yanında kimseye, onu anlayabilecek aldayıya bile anlatamayacağı sessiz bir sevinç de bulunuyor. Bu sevinci yaşıyordu. Çünkü her şeye rağmen havai fişekleri patlatmıştı. Annesi psikolojik durumundan endişe etse ve başından geçenler yüzünden ruhunda derin izler kalacak olsa bile Marty Kostlav bunun yaşadığı en iyi 4 Temmuz kutlaması olduğuna yürekten inanıyordu.